Beytullah Demircioğlu'yla Sınır Ötesi başlıyor.
Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Erkam Radyo'da dış politika gündeminin nabzını tutan yeni bir Sınır Ötesi programında daha birlikteyiz. Tüm dinleyenlerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Her zaman olduğu gibi geçtiğimiz haftadan, yani son programımızı gerçekleştirdiğimiz çarşamba gününden bu yana dış politika gündeminde ön plana çıkan gelişmelerin detaylarına bakacağız. Uluslararası medyadan derlediğimiz analizlerle gündeme ilişkin farklı bakış açılarını, farklı perspektifleri dikkatlerinize sunmaya çalışacağız. Küresel gündemde olup bitene baktığımızda diplomasi trafiğindeki yoğunluk dikkat çekiyor. Gazze'deki esir takası ve ateşkes görüşmelerinin ilk aşaması sona ererken, ikinci aşamaya geçmek için taraflar arasındaki görüşmeler de devam ediyor. Suriye'de PKK'nın uzantısı SDG ve SDG'ye bağlı gruplar ile Suriye hükümeti arasında uzun zamandır yürütülen görüşmelerden olumlu sonuçlar alındığı ileri sürülüyor. Suriye hükümetinin şartlarını kabul eden terör örgütünün sözde yöneticileri ve silahlı grupların Suriye ordusuna dahil edilmesi konusunda anlaşma sağlandığı ileri sürülüyor. Üçüncü yılını geride bırakmak üzere olan Ukrayna-Rusya savaşının sonlandırılması için ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın başlattığı diplomasi hamlesi ve bu hamleye yönelik verilen tepkiler haftaya damgasını vurdu denebilir. ABD ve Rusya, Ukrayna'daki savaşla ilgili görüşmeler için Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya gelirken, bu görüşmelere davet edilmeyen Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ise Türkiye'de içinde bulunduğu zor durumdan çıkış yolu arıyordu. Avrupa liderleri ise Donald Trump'ın Vladimir Putin ile müzakereleri başlatma planına cevap vermek için Fransa'da bir araya geldiler. Yaşanan tüm bu diplomasi trafiğinin arka planına ilişkin neler dillendirildiğine bakacağız sevgili dinleyenler. Geçtiğimiz hafta Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesi büyük yankı uyandırmıştı. ABD liderinin yıllar sonra Putin ile doğrudan temas etmesi, Batılı ülkelerin Rusya'ya yönelik uyguladıkları izolasyon çemberinin kırıldığı anlamına geldiği yorumlarının yapılmasına neden oldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna Savaşı ile ilgili müzakereleri başlatmayı kabul etmesinin ardından Avrupa'dan ard arda gelen tepkiler, pazartesi günü Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya gelen Fransa, Ukrayna, Almanya, Polonya, İtalya, İspanya ve İngiltere Dışişleri Bakanlarının gündemindeydi. Bu toplantıdan açıkçası çok net bir mesaj çıkmadı. Avrupa Birliği Bakanlarının yaptıkları yazılı ortak açıklamada Ukrayna'da kalıcı barışın Kiev yönetimi ve Avrupa'sız sağlanamayacağı vurgulandı. Ama bu açıklamanın ötesinde Paris zirvesinden ifade ettiğimiz gibi kayda değer bir sonuç çıkmadı. ABD ile Rusya'nın Ukrayna konusunda yürüttüğü barış görüşmelerine dahil edilmeyen 7 Avrupa Birliği ülkesi lideri pazartesi günü Paris'te bir araya geldiler. Paris'te gerçekleşen zirvenin temel amacı Riyad'daki Rus ve Amerikan Dışişleri Bakanları buluşmasından önce gerçekleşti. Ukrayna Savaşı'nda bir barış çözümü üzerinde Avrupa'nın tutumunu belirlemeyi hedefliyordu bu zirve. Bu arada Avrupa'dan yükselen itirazlara rağmen Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya Dışişleri Bakanlarının dün Riyad'da gerçekleştirdikleri toplantının yankıları sürüyor sevgili dinleyenler. ABD ve Rus heyetlerinin 4,5 saat süren görüşmelerin ardından yaptıkları açıklamalarda tüm konularda ciddi bir istişare yapıldığının altı çizildi. Rusya ve ABD'nin ikili ilişkileri ilerletmek konusunda anlaşmaya vardığını söyleyen Rus heyetinde yer alan Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Ushakov, iki ülkenin birbirine saygı göstermeyi kararlaştırdığını vurguladı. Devlet Başkan Yardımcısı, Ukrayna ile ilgili temasların zamanı geldiğinde Rusya ve ABD'nin farklı müzakere ekipleri tarafından başlatılacağını da kaydetti. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise iki ülkenin diplomatik ilişkileri ve diplomatik temsilciliklerinin faaliyetlerini normale döndürmek için çalışma yapmak konusunda anlaşmaya vardıkları bildirildi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Başkanı Trump'ın Ukrayna'daki çatışmayı adil bir şekilde sonlandırmak ve yeniden başlamasının önüne geçmek istediğini de vurguladı. Rubio, Ukrayna'da çözüm için tüm tarafların taviz vermesi gerekeceğini savunurken, Avrupa Birliği'nin de bir noktada masada olması gerekeceğini kaydetti. ABD ve Rusya'nın Ukrayna'daki savaşla ilgili Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yaptığı görüşmelerin ardından konuşan ABD Başkanı Donald Trump ise Ukrayna'yı hedef aldığı, sevgili dinleyenler, basın toplantısında görüşmelere dahil edilmeyen Ukraynalılara ne mesaj vermek istediği sorulan Trump, masada olmadıkları için üzgün olduklarını duyuyorum. Aslında 3 yıldır, hatta çok daha önce masadalardı. Bu çok kolay bir şekilde çözülebilirdi diyerek cevap verdi bu soruya. ABD ve Rus heyetlerinin buluşması Ukrayna-Rusya savaşının sonlandırılmasından çok, sevgili dinleyenler, her iki ülkenin ilişkilerde normalleştirmeyi öncelediğine vurgu yapılıyor. Nitekim Riyad'da gerçekleştirilen 4,5 saatlik Ukrayna zirvesinin ardından Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya ve ABD'nin karşılıklı olarak büyükelçiliklerini mümkün olan en kısa sürede ataması konusunda anlaştığını söyledi. Trump da Putin ile bu ay içinde görüşebileceğini belirtti. Zirvenin çıktılarına ilişkin çok somut bilgiler paylaşılmasa da basına sızan bilgilere göre toplantıda önerilen barış anlaşmasının ilk aşaması ateşkesi, ardından sıkı yönetim altındaki savaş nedeniyle ertelenen Ukrayna'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin bir an önce gerçekleşmesi öngörülüyor. Son aşamada ise Kiev ve Moskova'nın seçim sonrasında çatışmayı sona erdirecek bir anlaşma imzalaması planlanıyor. Ukrayna'da geçtiğimiz yıl yapılan anketlerde seçmenlerin Zelenski'ye olan desteğinin %50'ye düştüğünü göstermişti. Bu oran bir önceki yıl %70'ler üzerindeydi. Trump ise açıklamasında "Bunu söylemekten nefret ediyorum ama Ukrayna'daki lidere destek oranı %4'e düştü" diye açıklamada bulundu, sevgili dinleyenler. Trump'ın açıklamaları, Avrupa'nın tavrı, velhasıl ortaya çıkan tablo Zelenski ve Ukrayna açısından son derece vahim bir tabloyu gösteriyor. Tabir caizse ABD'nin ipiyle kuyuya inenin halini yaşıyor Zelenski ve Ukrayna. Avrupa medyasında da ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa'yı devre dışı bırakarak Putin ile savaşı sonlandırma hamlelerinden duyulan endişe dikkat çekiyor. Gelinen noktanın en büyük kazanının Putin olduğu vurgulanıyor. Mesela Belçika medyasından The Standard'a göre hem imajının düzeltilmesi hem de savaşın sona erme ihtimalinin belirmesi Rusya Devlet Başkanı'nın işine geliyor diyor. Asıl kilit soru Putin'in gerçekten adil ve kalıcı bir barış isteyip istemediği. Şimdilik pek bir şey yapmasına gerek yok. Trump'ın onunla görüşme arzusu dahi başlı başına bir zafer anlamına geliyor. ABD Başkanı Putin'in uluslararası yalnızlığına son veriyor. Üstelik bu görüşmeler yalnızca Ukrayna meselesiyle sınırlı da değil. Putin'in de barıştan elde edeceği kazanımlar var. Ne ekonomik ne de askeri açıdan savaşı sonsuza kadar sürdürülebilir. Kamuoyu yoklamaları da Rus halkının savaştan giderek daha fazla yorulduğunu gözler önüne seriyor, diyor Belçika medyasından The Standard, sevgili dinleyenler. New York Times ise Trump'ın uzun süredir Putin'i bir müttefik olarak gördüğünü yazıyor. Gazeteye göre Trump, Putin'i güçlü ve çok kurnaz bir lider olarak nitelendiriyor. Ukrayna'yı toprak tavizleri vermeye zorlamaya yönelik baskısını adeta bir deha örneği olarak değerlendiriyor. Trump'a göre Putin hayranlık ve saygıyı hak eden bir liderken Almanya, Kanada ve Fransa gibi geleneksel ABD müttefiklerinin liderlerini ise küçümseyici bir tavır sergilediğini yazıyor New York Times gazetesi. Rus siyaset bilimci Abbas Galimov sosyal medya hesabından Zelenski'nin buluşmasıyla aynı zamanda Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretini ustaca bir hamle olarak değerlendiriyor. Trump, Zelenski'yi Rusya Devlet Başkanı ile aynı masada davet etmemiş olsa da Ukrayna Devlet Başkanı Türkiye ile diyalog kurarak masanın gölge ismi olacak. Trump ve Putin nasıl bir anlaşmaya varırlarsa varsınlar, bir araya gelmek zorunda kalacaklar. Bakalım önce Zelenski ve Erdoğan ne diyor? barış gücü askerleri ya da nadir toprak elementleri konusunda geçerli olabilir bu. Amerikalılar ve Ruslar, Brezilyalılar ile Çinlileri barış gücü olarak davet etmeyi kabul ederken, Zelenski de Türkleri çağırırsa sorun var demektir. İşte o zaman Zelenski ile uzlaşılması gerekir, diyor siyaset bilimci Abbas Galimov. Suudi Arabistanlı siyaset bilimci ve stratejik konular ile güvenlik alanında uzman Vafız Kasap El-Anzi ise Trump yönetimiyle birlikte Ukrayna'da yeni bir gerçekliğin ortaya çıktığını ve dünyayı tehdit eden 3. Dünya Savaşı ihtimalinin son bulmasına yönelik olumlu bir havanın oluştuğunu belirtiyor. Uluslararası ilişkiler, özellikle Orta Doğu siyaseti üzerine çalışmalarıyla bilinen siyaset bilimci Profesör Doktor Mazi Yişiyang, gelinen süreçte Ukrayna'nın Trump'ın Putin'e Sevgililer Günü hediyesi olacağını ima ediyor analizinde. 28 Şubat Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 3. yıl dönümü olacak. Bu özel tarihten önce Trump çoktan Rusya, Ukrayna ve Avrupa'nın jeopolitik haritasını yeniden şekillendirme planını açıkça ortaya koydu. Bu plan, Trump'ın daha önce dile getirdiği Grönland, Kanada ve Meksika'yı ilhak etme, Panama kanalını kontrol altına alma veya hatta Gazze'yi boşaltma fikirlerinden çok daha gerçekçi ve uygulanabilir görünüyor, diyor. Trump, Rusya-Ukrayna savaşını nasıl hızla sona erdireceği, Rusya-Ukrayna krizini temelden nasıl çözeceği ve Ukrayna'nın uzun vadeli güvenliğini nasıl sağlayacağı konusunda aslında net bir planın ana hatlarını şimdiden ortaya koydu. Öncelikli olarak en kısa sürede ateşkes sağlanmasını hedefliyor ve başkanlığının ilk 6 ay içinde de bu amaca ulaşmayı çalışacak. Trump daha önce bu hedefe kim karşı çıkarsa çıksın diğer tarafı destekleyerek sonuca ulaşacağını açıkça belirtmişti. İkincisi, Rusya ve Ukrayna arasındaki sınırlar çatışma öncesi konumuna geri dönmeyecek. 12 Şubat'ta Brüksel'de düzenlenen 26. Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısında yeni ABD Savunma Bakanı Hegseth açık bir şekilde şunları söylemişti. Ukrayna'nın 2014 öncesi sınırlarına geri dönmesi gerçekçi değil. Bu hayali hedefin peşinden gitmek sadece savaşı uzatır ve daha fazla acıya neden olur. Savaş alanında belirgin bir üstünlük sağlayan Rusya, temkinli ve bekle gör politikası izleyerek ABD'nin Ukrayna'yı tamamen terk edeceği günü bekliyor. Öte yandan Ukrayna yönetimi bariz bir şekilde umudunu kaybetmiş durumda. Sadece askeri yollarla kaybedilen toprakları geri almanın mümkün olmadığını değil, aynı zamanda daha fazla Amerikan askeri yardımı alamayacaklarını da fark ettiler. Hatta ABD liderliğindeki NATO'nun kendilerini bünyesinde katacağına dair hayallerini bile terk etmiş durumdalar. Şimdi tek amaçları ellerinde kalanları korumak, zararlarını en aza indirmek ve ABD'den bir şekilde güvenlik garantilerini elde etmek, diyor Profesör Doktor Mazi Yişiyang. Zirve neden Riyad'da gerçekleşti? Peki ABD ve Rus heyetlerinin Ukrayna Savaşı'nı sonlandırma görüşmeleri için Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın seçilmesinin nedenleri sorgulanırken, Türkiye gibi Suudi Arabistan'ın tarafsız bir ülke olmasına dikkat çekiliyor. Tabii bu noktada başka gerekçeler de sıralanıyor. ABD ve Rus heyetlerinin ardından Trump-Putin görüşmesinin de Riyad'da gerçekleşme ihtimaline dikkat çeken uzmanlar bunu Suudi Arabistan'a yapılmış diplomatik bir jest olarak da görüyor. Hatta bir lütuf olarak görülebileceğini de belirtiyor uzmanlar. Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'a yapılan bu jestin karşılığında onun da ABD'nin stratejik çıkarları doğrultusunda hareket edebileceği beklentisi ön plana çıkartılıyor. Bu lütfun ardından Riyad yönetiminin İsrail ile ilişkileri normalleştirmesinin yolunun açılabileceği vurgulanıyor mesela. Suudi Arabistan'ın başta İsrail-Filistin meselesi olmak üzere Trump'ın Orta Doğu politikaları açısından kritik önemde olduğuna dikkat çekiliyor. Özellikle işgal devletinin başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Riyad'ın karşı çıktığı Gazze'lilerin Suudi Arabistan'a yerleştirmelerine ilişkin sözlerinin ardından ABD'nin Suudi Arabistan'ı yumuşatma hamlesi olarak da okunuyor Riyad'a yapılan bu güzellik sevgi diyenler. Trump 2017'de başkan olarak ilk resmi ziyaretini Suudi Arabistan'a gerçekleştirmişti. Bu ziyaret Suudi Krallığın diplomasi alanında adının ön plana çıkmasını sağlarken Trump da milyar dolarlık anlaşmalarla Suudi Arabistan'dan ayrılmıştı. Trump ikinci başkanlık döneminde de ilk yurt dışı ziyaretinin Suudi Arabistan'a olabileceğini ima etmiş ve bu ziyaretin gerçekleşebilmesi için önce 500 ya da 600 milyar dolar ardından da 1 trilyon dolarlık bir fiyat biçmişti bu ziyarete ilişkin olarak. Zirvenin Riyad'da gerçekleştirilmiş olmasının bir diğer önemli nedeni olarak petrol fiyatlarının sabit tutma hamlesi olarak da görülüyor. Dünyanın en büyük petrol üreticilerinden olan Suudi Arabistan'ın petrol fiyatlarını sabit tutmasını sağlayacak bir lütuf olarak görülüyor zirvenin Riyad'da gerçekleşmesi. Gündemin diğer önemli başlığı Gazze'deki duruma bakalım sevgili dinleyenler. İşgal devleti ile Hamas arasında 19 Ocak'ta uygulanmaya başlanan ateşkes anlaşmasının ilk aşaması sürüyor. İsrail medyası Mısır'ın başkenti Kahire'deki görüşmelerde Hamas'ın Perşembe günü 4 İsrailli rehinin cenazesini teslim etmesi, 22 Şubat Cumartesi günü ise 6 İsrailli rehineyi serbest bırakması konusunda mutabakata varıldığını bildirdi. Bu gelişmenin ardından iş makinelerinin Mısır'dan Gazze'ye Refah sınır kapısını kullanarak geçmeye başladığı belirtiliyor. Ayrıca anlaşmaya göre Hamas'ın önümüzdeki hafta 4 rehineyi daha İsrail'e teslim etmesinin beklendiği ifade ediliyor sevgili dinleyenler. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sar ise ikinci aşama müzakerelerinin bu hafta başlayacağını duyurdu. İsrail basınına konuşan Sar, Gazze'nin tamamen askerden arındırılmış bölge olmasını talep ettiklerini dile getirdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme ve bölgeyi ABD kontrolüne alma planına karşı Arap devletlerinin alternatif plan geliştirdiğini aktaran Sar, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ise bu planı incelemeye değer bulduğunu söylüyor. Bu arada Hamas'ın İsrail ile kalıcı ateşkese ulaşmak ve İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesini sağlamak amacıyla tüm İsrailli rehinileri tek seferde serbest bırakılmayı önerdiği, Hamas'ın teklif çerçevesinde tüm Filistinli mahkumların bırakılmasını talep ettiği de belirtiliyor. Evet, Donald Trump'ın işgal devletinin talepleri doğrultusunda şekillendirdiği Gazze halkının tehcir edilmesi planının yansımaları da sürüyor bu arada sevgili dinleyenler. Trump'ın tüm dünyada tepki çeken bu planına ilişkin yapılan analizlerin birçoğunda ön plana çıkan birkaç husus var. Onlardan biri Trump'ın bu planının hayata geçirmesinin imkansızlığına vurgu yapılıyor. İsrail medyası bile bu planın hayata geçirilmesinin imkansızlığına dikkat çekerken bu plana teşebbüs etmenin ortaya çıkartacağı jeopolitik sonuçlara ilişkin olarak ise vurgulanan tespitlerden biri ABD'nin bölgede uğrayacağı siyasi kayıplar. Mesela Orta Doğu siyasi bilimi üzerine çalışan ABD merkezli Projects on Middle East Political Science sitesinde Amerika'nın Gazze politikası ve Orta Doğu'daki liderliği başlıklı analizde Amerika'nın Gazze'de İsrail'e verdiği güçlü desteğin Orta Doğu'daki liderliğini nasıl etkilediği sorusunun cevabı aranıyor bu analizde. Analizde bu soruya farklı bakış açılarına göre iki farklı cevabın verilebileceği vurgulanıyor. Bir görüşe göre ABD'nin politikası bölgedeki meşruiyetini zedeledi, insan hakları ve uluslararası hukuku içe saydığını ortaya koydu ve Arap dünyasının tepkisini çekti. Diğer görüşe göre ise ABD'nin bu krizi ustaca yönettiği, İsrail'e olan desteğini korurken bölgedeki kilit müttefikleriyle ilişkilerini sürdürdüğünü ve Çin gibi rakiplerini devre dışı bıraktığını savunabileceği vurgulanıyor. Makalede bu iki yaklaşımın hangisinin haklı olduğu konusunda uluslararası düzenin nasıl kavrandığına bağlı olarak değişebileceği belirtiliyor. Analize göre ABD'nin Orta Doğu'daki liderliği materyal güç yani askeri ve ekonomik hakimiyet veya normatif meşruiyet yani ahlaki ve ideolojik üstünlük temelinde değerlendirilebilir. ABD'nin 1991'de Irak'a karşı kazandığı savaş bölgedeki mutlak askeri gücünü pekiştirdi. Ancak 2003 Irak işgali ve 2019'da Suudi petrol tesislerine İran'ın saldırısına yanıt verememesi gibi olaylar bu gücün artık eskisi kadar caydırıcı olmadığı algısını ortaya çıkardı. Öte yandan bölgesel düzen sadece güçlü değil deniliyor analizde. Aynı zamanda normlarla da şekillenir. ABD uzun süredir İsrail ve Arap müttefikleriyle birlikte ılımlılık ve düzen söylemini benimseyerek İran ve direniş hareketlerini tehdit olarak sunuyor. Ancak ABD'nin Gazze politikası Arap kamuoyunda ve hatta bazı rejimlerde bu düzenin artık sürdürülemez olduğu algısını güçlendirdi. Arap liderler her ne kadar ABD ile ilişkilerini sürdürse de halklarının Amerika'ya duyduğu öfkeyi kontrol etmekte zorlanıyorlar. Trump'ın yeniden başkan olmasıyla Orta Doğu politikalarında büyük değişimler olup olmayacağı tartışmalı diyor analist. Her Amerikan başkanı İsrail'in güvenliğine bağlı kaldı ve bölgedeki Amerikan askeri varlığını sürdürdü. Ancak küresel sistem artık soğuk savaş sonrası tek kutuplu düzenin dışına çıkıyor. Çin ve Rusya, ABD'nin bölgedeki liderliğine alternatif sunmaya çalışırken özellikle Körfez ülkeleri de daha bağımsız hareket etme eğiliminde. Sonuç olarak ABD'nin Gazze politikası bölgedeki düzeni nasıl etkiledi sorusu hangi teorik çerçeveden bakıldığına göre değişiyor. ABD'nin hala en büyük askeri güç olduğu kesin. Ancak ahlaki meşruiyetini kaybetmesi ve çok kutuplu bir dünya düzeninin yükselmesi Orta Doğu'daki liderliğini uzun vadede zayıflatabilir diyor. Orta Doğu siyasi bilim üzerine çalışan ABD merkezli Projects on Middle East Political Science sitesi. Middle East Monitor'un yazarı Nesim Ahmet de benzer bir tespitte bulunuyor. Gazze soykırımı ve ABD hegemonyasının çözülmesi başlıklı değerlendirmesinde. İsrail'in Gazze'ye karşı yürüttüğü savaş, Orta Doğu'daki ABD hegemonyasının gücüne dair kalan son yanılsamaları da yıkmıştır, diyor Middle East yazarı. ABD kendisini uzun süredir demokrasi ve insan haklarının küresel savunucusu olarak konumlandırırken, müttefiki İsrail'in bu değerleri ihlal eden eylemlerini meşrulaştırmaya ve desteklemeye çalışmaktadır. Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'in eylemlerini soykırım teşkil edebileceği yönündeki kararı, Washington'ı benzeri görülmemiş bir ahlaki ve siyasi izolasyona sürükledi. ABD bu durumu gözden geçirmek yerine BM'de ateşkes kararlarını engelleyerek ve silah sevkiyatını sürdürerek kurallara dayalı düzen söyleminin yalnızca Amerikan çıkarlarına hizmet ettiği sürece geçerli olduğunu bir kez daha gösterdi. Sonuç olarak ABD üstünlüğü artık garanti edebilecek bir şey değildir, diyor yazar Nesim Ahmet ve bölgesel aktörlerin Washington'ın hedeflerine doğrudan meydan okuyarak kendi çıkarlarını koruma konusunda daha kararlı hale geldiklerini vurguluyor. Yine Middle East Eye yazarı ise Hüsam El-Hamaney, Washington'ın küresel hakimiyeti neden pamuk ipliğine bağlı başlıklı yazısında ABD'nin mutlak egemenliğinin sürekli olarak gerilediği, 2008 mali krizi, Irak ve Washington'daki yenilgiler ve Amerikan ekonomik ve askeri politikalarına karşı artan küresel direnişle birlikte bariz hale geldiğini vurguluyor. ABD'nin ve Batı'nın sınırsız desteğiyle İsrail'in Filistin, Lübnan, Suriye, İran ve Yemen'de aynı anda Washington'ın düşmanlarına karşı savaşabilmesi ve Gazze'de bir soykırım gerçekleştirmesi ABD'nin küresel rakiplerine Washington'ın hala hegemon güç olduğu yönünde bir mesaj vermiş olabilir. Kısa vadede tablo kasvetli görünebilir, diyor Hüsam El-Hamaley. Trump, İsrail'in Gazze'de etnik temizlik planlarını koşulsuz desteklemiştir. Ancak Gazze'deki savaş, Batı'da Vietnam Savaşı'ndan bu yana görülmemiş en büyük toplumsal protestoları tetiklemiştir. Orta Doğu'da ise hikaye henüz bitmedi. Filistin direniş grupları geçen yüzyılda defalarca yenilgiler aldılar. Ancak her seferinde yeniden toparlanarak mücadeleye devam etti. Batı'nın silahlandırdığı bir apartheid rejimini yalnızca silahlı direnişle yıkmak mümkün değildir. Bunun için bölgesel bir dönüşüm ve Batı'daki toplumsal hareketlerin baskısı gereklidir. Kudüs'ün kurtuluşu Kahire, Beyrut, Amman ve Şam'dan, Washington'dan, Londra, Berlin ve Paris'ten geçecektir, diyor Middle East Eye yazarı Hüsam El-Hamaley. Washington'ın küresel hakimiyeti neden pamuk ipliğine bağlı başlıklı yazısında. Evet sevgili dinleyenler, bir sınır ötesi programımızın böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeni bir sınır ötesi programında buluşmak ümidiyle hoşça kalın, esen kalın efendim.
Beytullah Demircioğlu'yla sınır ötesini dinlediniz.